Ayrım 12.
Hiçbir şeyin ölümden daha kötü bir kader sayılamayacağını ileri sürenler varsa da, katlanmak zorunda kaldıkları korkuları, acıları ve sıkıntıları göz önünde bulundurunca, ölümün bazı insanlar için bir nimet olacağı sonucuna varmaktan kaçamayacağımız, pek çok durumla karşılaşacağımız bir gerçektir. Hepimizin Amerikan Western filmlerinden bildiği klişeleşmiş bir sahnedir. Kahramanın arkadaşı, Kızılderili ya da beyaz, haydutlar tarafından işkence edilerek öldürülmektedir ve kahramanı, arkadaşının daha fazla acı çekmesine razı olmayıp onu öldürmekten başka seçenek kalmaz. Gerçek hayatta da en az filmlerdeki kadar klişe ve ondan çok daha fazla facia vardır. Amerika'da geçmiş ünlü bir vaka vardı. Bir kazadan sonra yanmaya başlayan kamyon enkazının içinde sıkışıp kalan bir şoför, kendisinin kurtarılamayacağı ve yangının da zamanında söndürülemeyeceği belli olduğundan bir polisten diri diri yanmasını beklemeyip onu vurarak öldürmesini istemişti. Nükleer savaştan sonraki sağlık hizmetlerinin planlanması konusunda geçenlerde yapılan bir açıklama dehşet verici bir durumu anlatmaktadır. Kraliyet Tıp Okulu, Toplum Hekimliği Fakültesinin yayınlanmamış açıklama taslağı. Böyle bir savaştan sonra çok sayıda insanın patlama sonucu ya da yanarak çok ağır bir şekilde yaralanacağı ve birkaç saat ya da birkaç gün içinde ölmelerinin tümüyle kaçınılmaz olacağı kesindir. Ağrı dindiricilerde ve diğer tüm ilaçlarda da bir kıtlık olacaktır elbette. Sağ kalacak tıbbi görevlilerin kıtlığı yüzünden ve sağ kalan eğitimli tıbbi personelin de iyileşme şansı olanları tahsis edilmesi gerektiğinden, ölmesi kaçınılmaz olan bu insanlara yöneltilmesi, bunlara hemşire ve analjezik sağlanması imkansız olacaktır. Bu insanların acılar içinde can çekişmektense, çabucak ölmeyi tercih edecekleri pekala anlaşılabilir. Ölmek isteyen, en iyi seçenekleri ölüm olan ama kendini öldüremeyen bu insanları öldürmek, yalnızca doğru bir ahlaksal tercih değil, sevecen ve insancıl bir davranıştır. Bundan çok daha zor olanı ise, ölümün tercih edilir olduğu koşullarda yaşayan ya da bunun gerçekleşeceği bir geleceğe doğru ilerleyen ama ölüm tercihini ifade edemeyenlerin durumudur. Bu insanlar bunu söyleyemeyecek kadar hasta, zeka özürlü ya da küçük yaşta olabilirler. Ama hayatın devam etmesinin çok kötü olduğu ya da olacağı, olabildiğince çabucak sona erdirilmesinin ise daha tercih edilir bir seçenek olduğu açıktır. Eğer durum böyleyse ne yapmalıyız? Hiçbir insanın kayıtsız kalamayacağı ve sürmesine ya da başlamasına razı olamayacağı bu acıları dindirmenin, acı çekenin ölümünden başka bir yol yoksa, yine burada da öldürmek, yalnızca sevecen değil, aynı zamanda kesinlikle ahlaklı bir davranıştır. Örneğin, arkadaşını vahşet numunesi kişilerin elinde işkenceyle, can çekişerek öldürmekten kurtarmak için onu vurmaya hazırlanan kahramanımızın karşısına çıkan ve arkadaşının vaktinden önce ve acımasızca öldürülmesini önlemek için kahramanımızı derhal vurup öldüren başka bir kovboyun davranışını alkışlar mıyız? C. Yaşamayı istemek ve ölmeyi istemek. Üzerinde düşünmemiz gereken son iki tür vakayı bir arada ele almak daha iyi olacak. Bunların ilki, ölüme daha cazip kılacak kadar korkunç derecede kötü bir yaşam sürmek durumunda kalan bir kişinin yine de yaşamaya devam etmek istemesi, ikincisi ise bunun tam tersine normal olan yahut en azından korkunç olmayan bir yaşam sürebilecek birinin yine de ölmeyi istemesidir. İlk vakada söz konusu kişi, hayatının yaşanmaya değmeyeceğini kabul etmekle birlikte, çeşitli nedenlerden ötürü yaşamaya devam etmek istiyor olabilir. İşlediğini düşündüğü gerçek ya da hayali hatalardan dolayı kendini cezalandırmak istiyor olabilir. İntihar etmenin ya da gönüllü ötenazinin Tanrı'nın yasalarını çiğnemek olduğuna inanıyor olabilir. Yahut da sigorta poliçesini yakmak istemiyor olabilir. Dine karşı gelenlerin ölünceye dek taşla ezildiği ve sözlerini geri almayıp da ölünceye dek işkence görmelerindeki nedenin Tanrı'ya değil de varislerine sadakat olduğu, çünkü eğer itiraf ederlerse kurtarılabilecekleri ama dine karşı gelmiş kişiler olarak mal ve mülklerin hükümdar tarafından el konacağı orta çağda bu herhalde daha yaygın bir sorundu. öte yandan kendi hayatını yaşanmaya değmediğini yahut da yaşamanın hemen ölmekten daha kötü olduğunu kabul etmiyor da olabilir. İnsanların hayatta kalmanın ölümden daha kötü bir akıbet olup olmadığı konusundaki kararlarında haksız olmaları mümkün müdür? Bu konuda en iyi kararı verecek olan kişinin kendisi değil midir? Hayatının bir an bile sürmemesi gerekecek kadar korkunç olduğunu söyleyecek olan o hayatta en çok ilgili kişi değilse kimdir? Söz konusu kişinin kendi başına gelenlerin ya da geleceklerin ne derece kötü olduğu hakkında en iyi kararı verecek kişi olmasının yanı sıra bir anlamda bu tür şeylere karar verecek konumdaki tek kişi olduğu da kesin değil midir? İlginçtir ki bizim görüşümüzce hatalı bir tutumla hayatının yaşanmaya değer olduğunu düşünen kişilere karşı çıkma konusundaki isteksizliğimiz yine hatalı bir tutumla hayatının yaşanmaya değmediğini düşünenlere karşı çıkmaya gelince aynı şiddette ortaya çıkmaz. Çoğu kişi intihar edecek birine her şeyin onun düşündüğü kadar kötü olmadığını söylemeye ziyadesiyle isteklidir de intihar etmeyecek birine aslında her şeyin onun düşündüğünden çok daha kötü olduğunu söylemeye istekli olan kişi pek azdır. Elbette biz her şeyin başkalarının düşündüğü kadar kötü olmadığını da onların düşündüğünden çok daha kötü olduğunu da bilebiliriz. Ama en çok ilgili olduğu kişinin istekleriyle çelişen yargımıza uygun şekilde davranmaya ne kadar hakkımız olduğu yolundaki hissimiz büyük ölçüde otonomiye verdiğimiz öneme bağlıdır. Korkunç olacağını bilsek de, kalan sürelerinin çok az olduğunu bilsek de, kendi hayatlarının yönünü çizme haklarını insanların elinden almak onlara yapılacak büyük bir haksızlıktır. İnsanların kendi kaderlerini seçme yeterliliğini yatsımak, onlara kendi hayatlarını yürütmekten aciz muamelesi yapmaktır ve dolayısıyla bu, onların hayatını onların olarak görmek yerine bu hayatları onlarla ilgili kendi amaçlarımıza tabi kılmaktır. Bu da onları hor görmenin en ağır biçimidir. Otonomi, hayatın değeri açısından çok özel ve birinci derecede bir öneme sahiptir. İnsanlar kendileri ve başkaları için bundan çok daha önemsiz kararlar konusunda özerklik kazanmak uğruna hayatlarını feda etmişlerdir ve hala da feda etmeye hazırdırlar. Eğer kendi irademizle seçmişsek, zevkli bulacağımız pek çok şey bizim için başkaları tarafından seçilmiş ya da bize dayatılmış olduğu görününce tüm cazibesini yitirir. Çok doyurucu ve yaşanmaya değer gibi görünen bir hayat, salt biz onu özgürce seçtiğimiz için böyle görünüyor olabilir. Ama eğer onu yaşamaya mahkum edilmişsek, bize değersiz gelebilir. Eğer hayat doyurucu ve yaşanmaya değer olmaktan çok uzaksa, bu hayatı istemediğimiz halde yaşamaya mahkum edilmemiz nedenli daha korkunç bir şey olur kim bilir. Tersi durumda ileri sürülecek argüman da ikna edicidir. Benim hayatım kimsenin benim gibi yaşamayı istemeyeceği kadar korkunç olsa bile bu benim hayatım olduğundan, onun bana göre değeri, seçtiğim şey büyük acılarla yaşamaya devam etmek de olsa ya da onu sizin belirlediğinizce değil de kendimce sona erdirmek de olsa ona karşı tavrımı kendi irademle seçmiş olmamdan kaynaklanır. Üçüncü kişiler bir insana ölümle pekala sona erdirilebilecek büyük acıları çekmesine razı olmakla mı, yoksa istemediği bir ölümü dayatarak özelliğini çiğnemekle mi daha büyük bir haksızlık yapmış olacaklarına karar vermek zorundadır. Ama daha önce ifade ettiğim gibi birinin hayatının değeri öncelikle ona ait bir değer olduğundan bu değer hakkında herhalde olabildiğince onun belirlemesini kabul etmemiz gerekir. Son vaka türünün çözümlenmesi ise ötekileri oranla daha kolaydır. Birinin hayatı onun için hemen ölmekten daha kötü bir gelecek anlamına geliyorsa, onunla bu konuda uzlaşıyorsak ve o da ölmek istiyorsa, o zaman tüm koşullar bu kişinin ölme isteğini rıza göstermemizi ve bu isteği yerine getirerek ona yardım etmemizi destekliyor demektir. D. Ölüm başka değerleri yüceltir. Şimdiye dek öldürmenin ciddi bir tehdidi ortadan kaldırdığı için mazur görüldüğü ve ölümü söz konusu olan kişi açısından bir kazanç sayılabildiği vakaları gözden geçirdik. Ölüm aynı zamanda ölmek isteyen kişilere özellikle bu kişiler kendi ölümlerini gerçekleştiremez durumdalarsa yapılacak sevecen bir yardımdır da. Ama tümüyle suçsuz insanları onları korumak ve onlara yardım etmek için öldürmeyi haklı gösterebilecek kadar önemli bir değer yargısı var mıdır? Çoğu kişi çeşitli amaçlar uğruna ölmeye hazır olduğunu iddia eder. Klinikler bu iddianın daha çok o amaç uğruna ölmekten ziyade o amaç uğruna öldürmeye hazır kişiler tarafından yapıldığı hissine kapılsalar da bu iddianın doğru olduğu vakalar vardır. Ancak bir insanın intihara hazır olması o insanın hayatının değersizliğini ne kadar kanıt oluşturursa, birinin bir amaç uğruna ölmeye hazır olması da o amacın tek bir hayatın bile feda edilmesine değer bir amaç olduğuna o kadar kanıttır. Tehditlerle ilgili tartışmamızda kendi isteği şeyi haksız bir şekilde başkalarına zarar vererek kabul ettirmeye çalışan biri olması halinde suçlunun feda edilmesini gerektirebilecek nedenler bulunabileceğini gördük. Ama bu değerlerin korunması için masum insanların feda edilebileceği iddiasının kuşkulu yapısını da gördük. Ölmek istemeyen suçsuz insanların feda edilmesini haklı gösteren ve haklılığı o anda ya da daha sonra başka hayatların kurtarılabilmesine bağlı olmayan herhangi bir nedenden söz edilebileceğini sanmıyorum. Bunların herhalde çok önemli nedenler olması, üstelik bu önemin insanların hem çok yaygın hem de şiddetli ama önlenebilir acılarından başka bir şeye dayanmaması gerekir. Yani adı ya da görünürdeki amacı ne olursa olsun bir nedenin masum hayatların feda edilmesini mazur göstermesi umuluyorsa bir takım hayatların ancak bu sayede kurtarılabileceğini gösterilerek hayatın değerine başvurulmalı ya da o neden uğruna böyle bir bedel ödenirse dünyada çekilen acıların büyük ölçüde azalacağı gösterilmelidir. Önlemler. Öldürmenin caiz sayılabileceğini, sevecen bir yardım olduğunu, hayatları kurtardığını, acıları azalttığını, kısacası doğru olduğunu kabul edersek, bunun gerçekten ancak gerektiği zaman ve tüm bunları gerçekten sağlayabileceği zaman yapılacağından nasıl emin olabiliriz? Bir kez kabul edilirse bu tür öldürmeler gittikçe daha olağan hale gelmez mi? Başkalarının hayatını sona erdirmenin dehşeti giderek gerçekliğini yitirmez, sonunda Nazilerinkine benzer bir acımasızlık ortalığı sarmaz mı? Yanıt elbette ki bundan emin olamayacağımızdır. Öldürmenin mazur görülüp görülemeyeceği sorununa yalnızca sağlık hizmeti gözlüğüyle değil, bu eylemin mazur görülebildiği her türlü durumu göz önüne alarak bakmamızın önemli bir nedeni, bu konudaki yargılarımızı bir çerçeveye oturtabilmektir. İster kendimizi, ister ülkemizi, ister masum bir üçüncü kişiyi savunmak için olsun, her öldürme olayı daha önce üzerinde durduğumuz ürkütücü sonuçlara yol açabilir. Her durumda bu olasılıkların gerçekleşme ihtimalinin ne olduğuna karar vermemiz ve bunun karşısına da kendimizi, ülkemizi ya da başka insanları haksız bir letal saldırıya karşı savunmamız sonucunda ortaya çıkacak gerçek felaketi koymamız gerekir. Yalnızca seyirci kalmanın, letal saldırıları başıboş bırakmanın, bu tür canavarlıklarda bulunmalarına izin verilen kişileri gaddarlaştırıcı etkisini de unutmamalıyız. Sağlam oynamak diye bir şey yoktur. Tercih yapmak, yanlış tercih yapmak olasılığını da göze almak demektir. Ama ötenazi fikrine itibar etmeyip, hastanın yalnızca ölümle sonlandırılabilecek acıları çekmesini onayladığımızda da yanlış bir seçim yapmış olma olasılığımız daha az değildir. Ahlaken doğru hareket etme olasılığını artırmanın tek yolu, zor ikilemler üzerinde düşünebilmek ve zor kararlar verebilme pratiğini artırmaktır. F. Ötenazinin haklılığı. Başka bir insanı öldürmenin nasıl ve ne zaman mazur görülebileceği hakkındaki genel sorunu artık gözden geçirdiğimize göre, ötenazinin haklılığı sorununu da nispeten basitleştirmiştir. Ötenazi, herhangi bir insanın hayatını bitmesi gerekmediği halde bitirmek yolunda verilen bir kararı, yani bir hayatı devam edebileceği halde bitirme kararını ifade eder. Gönüllü ötenazi, bu kararın bireyin istekleriyle uyuşması ve söz konusu bireyin bu kararı ve taşıdığı anlamı tüm yönleriyle kabul etmesi demektir. Gönülsüz ötenazi, bu kararın bireyin istekleriyle açıkça çelişmesine rağmen uygulanması demektir. Gönüllü olmayan ötenazi ise bu kararın ilgili bireyin rızasının hangi nedenle olursa olsun yokluğunda alınması halinde gerçekleşir. Örneğin akıl hastalığının bilinçten ya da anlama kabiliyetinden yoksun olmanın gerçek bir rıza vermeyi olanaksız kıldığı durumlarda. Başka bir insanın hayatını vaktinden önce sona erdirmedeki yanlışlığın, o kişiyi değer verdiği bir şeyden ve genellikle de her şeyin üzerinde değer verdiği bir şeyden, yani hayatın kendisinden yoksun bırakmaktan ibaret olduğunu görmüştük. Yani gönülsüz ötanazi, daha önce söz edilen nedenlerden ötürü belki mazur görülebilir olsa da daima yanlıştır. Öte yandan gönüllü olmayan ötanazi ise, söz konusu bireyin karşılaştığı koşullar altında yaşamaya devam etmeyi değil de, ölmeyi yeğleyeceğinin kesin göründüğü ve bireyin bu görüşe katılıp katılmadığını anlamanın imkansız olduğu durumlar dışında yanlış olacaktır. Bunlar az rastlanan uç vakalardır. Bireyin mevcut olan yegane varoluş olasılığı yerine ölümü tercih edeceği yargısının akla yakın sayılabileceği iki tür durumu daha önce gözden geçirmiştik. Bunlardan ilki, ileri derecede özürlü, kısa ve acılı bir hayat sürmelerini beklediğimiz ve özrünün düzeltilmesi olanaksız olan bebeklerdir. Hastalığın seyrine müdahale edilmese bile, çekilen acının bir dereceye kadar hafifletilmesi gibi bir olasılık da vardır gerçi. Burada kastettiğim, ikinci bölümde tartıştığımız ciddi spina bifida vakalarıdır. İkinci tür vaka ise, ölümü belki işkence çekerek bekleyen ve ne kendisine danışabildiğimiz ne de kurtarabildiğimiz yapılabilecek tek şeyin acılarına bir son vermek olduğu kişilerdir. Ama gönüllü ötanazi insanların diğer her türlü tercihi gibi temelsiz gerekçelere dayanabilirse de asla ahlaken yanlış olamaz. İntihar gibi tıpkı. Bir insan yaşamına değer vermekten içtenlikle vazgeçmişse ve varlığını sürdürmektense ölümü tercih ediyorsa, ne kendi hayatına son veren o kişi, ne de bunu bizzat yapamıyorsa ona yardım eden ya da bunu onun adına yapan kişiler ahlaken hatalı değildir. Rızanın içtenliğini sınama sorununa 10. bölümde daha yakından bakacağız. Ötanazinin asıl sorunu. Ötanazi sorunu ne zaman tartışılsa ya da genel ahlakın yahut daha özelde tıbbi etiğin bir sorunu olarak nerede yer alsa, konu hemen hemen daima gönüllü ötanazinin doğru olup olmadığı ve buna izin verilip verilemeyeceği sorunu olarak görülür. Bu, gönüllü olmayan ötanazinin yaygın bir şekilde uygulanmasının birçok toplum için yarattığı soruna kıyasla daha küçük ve nispeten basit bir sorundur. Bunun sürekli ve sınırsız uygulanmasının yeniden gözden geçirildiği ya da eleştirildiği enderdir ve uygulanması büyük çoğunlukla tümüyle yasaldır. Yani ötanazinin bağlantılı olduğu ahlaksal sorun, nispeten az sayıda insanı ilgilendiren ve toplum tarafından kabul edilmesi gereğinin açıkça ortada olduğu gönüllü ötanazi değildir. Asıl sorun, toplumun hali hazırda izin verdiği ve uyguladığı ve açıktır ki yasaklanması ya da daha az sayıdaki iyi niyetli biçimlerinin daha sıkı bir şekilde kurala bağlanması ve denetlenmesi gereken kitlesel düzeyde gönüllü olmayan ve bazı vakalarda gönülsüz ötanazidir. Sağlık hizmeti içinde ötanazi. Acil tartışmaya gerektiren iki tür vaka vardır. Bunların ilki genel olarak sürdürülebilecek ya da uzatabilecek hayatları kısaltma ile ilgili kararların verildiği ve ilgili bireylerin bundan haberdar olmadığı ya da kendilerine danışılmadığı sağlık hizmeti kapsamına giren birçok uygulama ile ilgilidir. Bunlara genellikle ötanazi vakası olarak bakılmaz ya da belki ötanazi olduğu düşünülmez bile. İnsanoğlunun yaptığı şeyleri eldeki en kabul edilir tanıma sokmak gibi bir huyu vardır. Ama bunlar incelenirse hepsinin de ötanazinin ana özelliklerini taşıdığı görülür. Bu konuda 3 örnek yeterli olsa gerektir. İleri derecede özürlü çocuklara yaşamaya devam etmesinler diye besin verilmediği, enfeksiyonlarının tedavi edilmediği seçici tedavisizliğin yaygın uygulamasını uzun uzadıya gözden geçirmiştik. Bu ahlaken doğru olabilir de olmayabilirdi. Bunu ancak her vakanın kendine özgü koşulları belirler. Ama bu ötanazinin ta kendisidir. Hastanelerde kalbi duran ya da başka türlü bir kriz geçiren hastaları solunum aygıtına bağlamamak yönündeki uygulama herkesçe bilinir ve yaygınlığı kabul edilir. Kriz anında hastalara bu konudaki fikirleri sorulmadığı ve hastalar yapılması ya da bu yönde çaba harcanması mümkün olduğu halde hayata tutulmadığına göre onların ölümü bu işin yapılmamasının ve hastanenin ötenazi programının sonucudur. Aynı şekilde böyle bir program haklı olabilirdi, olmayabilirdi. Ama rahatsız edici olan, bunun varlığından kimsenin haberdar olmaması ve kararların nadiren irdelenmesidir. Ölümcül ve umutsuz hastaların, özellikle de kansere ya da diğer ağrılı hastalıklara yakalanmış olanların bakımında, ağrı kesici ilaçların ölüm hızlandıracağı bir noktaya gelinebilir. Ağrının başarılı bir şekilde dindirilmesinin nasıl ancak kısaltılması pahasına mümkün olabildiğini görmüştük. Ağrının dindirilmesinin böyle bir bedeli olduğu hastaya söylenmemişse, bu durumda da hastaya gönüllü olmayan ötenazi uygulanmış demektir. Gönüllü olmayan ve gönülsüz ötenazinin en kitlesel uygulamalarının büyük çoğunluğu devlet politikası ya da uygulamasıdır yahut da bunların sonucudur. Ve bu da ötenaziyle ilgilenen herkesin dikkatle eğilmesi gereken ikinci vaka grubunu oluşturur. Devletin ötenazi programı. Bu konu olağanüstü geniş kapsamlıdır ve her zaman bu başlık altında olmasa da basında çok tartışılmıştır. Ben burada bu konuda daha birçok örneklerin var olmasına karşın saygın ve yetkin tıp uzmanlarından alınmış 3 örnekle yetineceğim. Guardian gazetesi, Londra Guy's Hastanesi Böbrek Hastalıkları Bölüm Şefi Profesör John Cameron, Guy's Diyaliz ve Organ Nakli Birim Yöneticisi Dr. Oak ve hastaneye danışmanlık hizmeti veren Dr. Daniel Williams tarafından Lancet'e gönderilen mektuptan bir alıntıya yer vermişti. Mektupta, Birmingham Sağlık Müdürlüğü'nden gelen ve böbrek yetmezliğinden ölmekte olan hastaların, fonların tükenmiş olması nedeniyle geri çevrilmesini talep eden yönergenin, hastaların birkaç hafta ya da en çok bir ay içinde ölmelerine razı olunması anlamına geldiği bildiriliyordu. Doktorlar, hastalarının devlet buyruğu kesintilerinden ötürü ölmesine razı olamazlar diyordu mektup. Anlaşılmıştır ki, 10 yıldan beri her yıl 2000'i aşkın hasta, hepsi için yeterli tedavi hizmetinin sağlanamaması yüzünden ölmüştür ve bu yalnızca böbrek hastalıkları dalındadır. Eğer buna sağlık hizmetindeki olanak kıtlığının kaçınılmaz ölümlere yol açtığı diğer tüm dalları da eklersek, sayı bunun birkaç katına çıkar. Aynı sorunla kalp hastalıklarının tedavisinde de karşılaşırız. Manchester, White Hand Shaw Hastanesi'nde açık kalp ameliyatıyla kurtarılabilecek kalp hastaları, hastane finansmanındaki krizin yol açtığı hemşire ve yatak kıtlığı nedeniyle ölmektedir.